Ayrım 10. Dönüş Yolu. Erik Maria Remarque. Sayfa 95. Eve dönüyor ve terhis parasının yarısını anama veriyorum. Anam Ludwig Breyer geldi diyor, odanda oturuyor. Babam da teğmenmiş diye söze karışıyor. Evet yanıtını veriyorum, sen bunu bilmiyor muydun? Ludwig'in rengi biraz yerine gelmiş, kanlı basuru düzeliyormuş. Yüzüme bakarken senden birkaç kitap isteyecektim Ernst diyor. İstediğini seç al Ludwig. Sana gerekli değiller mi? Başımı iki yana sallıyorum. Şimdilik gerekli değil. Dün biraz okuyayım demiştim ama ne tuhaf. Kafamdakileri bir türlü bir araya toplayamadım. Birkaç sayfa sonra bambaşka şeyler düşünmeye başladım. Kafamın önüne bir tahta perde gerilmiş gibiydi. Roman mı istiyorsun? Ludwig hayır diyor ve kendisi birkaç kitap seçiyor. Adlarına bakınca ne yapacaksın bunları diye soruyorum. Bu derece ağır şeyleri... Ludwig çekingen çekingen gülümsüyor, sonra çekinerek ''Cephedeyken bazı şeyler aklıma takılmıştı da'' diyor. ''Hiçbirini doğru dürüst yanıtlandıramamıştım. Ama şimdi madem ki savaş bitti, birçok şeyi de öğrenmek istiyorum. İnsanların durumu nasıl? Nasıl olup da böyle şeyler başlarına gelebiliyor? Daha böyle bir sürü soru. Hatta bizler bile. Eskiden hayat üzerine bambaşka düşünürdük. Birçok şeyler öğrenmek istiyorum Ernst.'' Kitapları gösteriyorum. Aradıklarını bunlarda bulacağını mı sanıyorsun? Her şeye karşın bir deneyeceğim. Şimdi sabahtan gece yarılarına kadar okuyorum. Az sonra vedalaşıp gidiyor. Düşünceli düşünceli yerimde kalıyorum. Ben şu arada ne yaptım acaba? Utancımdan bir kitaba uzanıyorum ama az geçmeden bırakıp pencereden dışarısını süzüyorum. Böyle saatler saati boşluğu seyredebiliyorum. Eskiden başkaydım. O zamanlar ne yapacağımı her zaman bilirdim. Odaya annem giriyor. Ernst, bu akşam karlamcaya gitmiyor musun sen? Biraz canım sıkkın. Peki yanıtını veriyorum, öyle olsun. Anam çekinerek, amcan bize yiyecek öteberi gönderirdi sık sık diyor. Başımla doğruluyorum. Pencerenin dışında grup başlıyor. Kestane ağacının dallarında mavi gölgeler asılı. Arkamı dönüyor ve anne yazları kavaklı su hendeklerine sık sık gider miydiniz diye birden soruyorum. Pek güzel olurdu herhalde. Hayır Ernst, bütün yıl hiç gitmedik. Şaşarak neden anne diye soruyorum. Eskiden her pazar oradaydınız. Usulca gezmeye hiç gitmiyorduk da yanıtını veriyor. Çünkü gezmelerden sonra müthiş karnımız acıkıyordu. Oysa yiyecek hiçbir şeyimiz yoktu. Ağır ağır ha sahi diyorum. Fakat Karl amca da bol bol vardı değil mi? Bize de çoğu zaman bir şeyler gönderirdi Ernst. Birden mahzunlaşıyor ve anne diyorum. Bütün bunlar ne diye oldu sanki? Elimi okşuyor. Bir dedede olmalı Ernst. Ulu tanrımız bilir elbette. Karl amca bizim ailenin övündüğü bir akrabadır. Bir villası vardır. Savaşta tabur hesap eminiydi. Wolf benimle geliyor ama halam köpek sevmediğinden dışarıda kalması gerekiyor. Kapının zilini çalıyorum. Fıraklı birisi kapıyı açıyor. Şaşkın şaşkın adamı selamlıyorum. Ama sonra da uşak olduğu aklıma geliyor. Askerdeyken böyle şeyleri hepten unutmuştum. Adam sivil giyinmiş, bir üst eğmenmiş gibi beni baştan aşağı süzüyor. Gülümsüyorum ama karşılıksız kalıyor. Pardesümü çıkarırken yardım etmek ister gibi elini kaldırınca gözüne girmek için ''Yok canım'' diyorum. Eski bir cephe kurdu olarak bu işi kendi başıma becerebilirim elbette. Ve böyle diyerek benim partalları bir kancaya tersinden asıyorum. Ama uşak benim öteberiyi hiç sesini çıkarmadan yine alıyor ve kendini beğenmiş bir tavırla yandaki bir başka kancaya takıyor. İçimden meşe odunu diyor ve yürüyorum. Karl amca beni mahmuzlarını şıngırdatarak karşılıyor. Er sınıfından olan beni yukarıdan bir bakışla selamlıyor. Pırıl pırıl tören üniformasını şaşkınlıkla gözden geçirerek şakadan ''Ne o, bugün sizde at kızartması mı var yoksa?'' diye soruyorum. Karl amca şaşarak ''Ne gibi?'' diye soruyor. Gülerek ''Sofraya inmek için mahmuzlar takmışsın da'' diye karşılık veriyorum. Amcam kötü kötü bakıyor. İstemediğim halde bam teline basmış olmalıyım. Bu büro fareleri askerlikte mahmuz ve meçe karşı pek düşkün olurlar. Kendisini gücendirmenin aklımdan geçmediğini söylememe vakit kalmadan halam rüzgar gibi geliyor. Yine eskisi gibi, bir ütü tahtası gibi dümdüz ve küçük kara gözleri düğme parlatma lefasında cilalanmış gibi parlak parlak. Beni soru yağmuruna tutmadan çevreye devamlı ve keskin bakışlar fırlatıyor. Biraz tutuklaştım. Salondakiler benim için pek kalabalık. Kadınlar, hele de ışıklar çok fazla. Cephedeyken bütün ışığımız pek ufak bir gaz lambasıydı. Ama bu salondaki avizeler icra memurları kadar katı yürekli. Onlardan hiçbir şey sağlamaya olanak yok. Tedirginlikle hatır hatır sırtımı kaşıyorum. Konuşmasını yarıda bırakan adam, "Ne yapıyorsun sen öyle?" diye soruyor. Hiç istifimi bozmadan, "Kurtulmanın yolunu bulmuş bir bit var herhalde," diyorum. "Öyle bitlenmiştik ki bir haftadan önce hepsinden temizlenemeyiz." Dehşetle gerileyen halam, "Korkacak bir şey yok," diye yatıştırıyorum. "Sıçrayamaz ki, bit bu, pire değil." Halam, "Aman tanrım," derken parmağını ağzına götürüyor ve pek ayıp bir şey söylemişim gibi suratını buruşturuyor. Bir sürü insanın elini sıkmaktan ter basıyor. Burada insanlar biz cephedekilerden çok farklılar. Onların yanında kendimi bir tank kadar hantal buluyorum. Bir vitrinde oturmak zorundaymış gibi davranıyor ve sahnedeymiş gibi konuşuyorlar. Ellerimi gizlemek için büyük bir çaba sarf ediyorum. Çünkü şiddetli bir zehir gibi derinin altına işlemiş siper kiri ve çamuru hala duruyor. Kimseye göstermeden pantolonuma siliyorum ama tam da bir kadına uzatırken yine ıslak ıslak bu eller. Orada burada dolaşırken bir topluluğun arasına düşüyorum. Bir hesap müşaviri, "Gözünüzün önüne bir getirin," diye heyecanlanıyor. "Devlet başkanı bir semerci. Şöyle bir hayal edin. Sarayda göz kamaştıran bir kabul töreni. Bir semerci tarafından. Gülmekten katılırım ben buna." Heyecanından öksürmeye başlıyor ve bana doğru, "Siz ne dersiniz bu işe, genç savaşçı?" diyerek omuzuma vuruyor. Bu konuda henüz hiç düşünmediğim için omuz silkiyor ve utana sıkıla, "Belki de bir şeyler bilir," diyorum. Hesap müşaviri bey memnunluğundan hopluyor ve karga gibi bir sesle, "Çok iyi," diyor. "Evet, belki de bir şeyler bilir." "Hayır dostum, böylesi yaratılıştan olur. Bir semerci olduktan sonra bir terzi ya da bir kunduracı neden olmasın?" Adam yine ötekilere dönüyor. Gevezeliğine öfkeleniyorum çünkü kunduracılardan bu derece horlukla bahsetmesi sabrımı taşırıyor. Kunduracılar da en aklı başında kimseler kadar iyi askerlerdi. Adolf Bethke de kunduracıydı ve bazı binbaşılardan daha iyi anlardı savaştan. Bizler mesleğine değil adama bakardık. Hesap müşaviri beyi güvensizlikle süzüyorum. Çevresine vecizeler ve parlak sözler saçmakla meşgul. Okuyup yazmışlığı isterse yutmuş olsun ama sorun beni birinin ateş hattından kurtarmasına dayanırsa Adolf Bethke'ye güvenirim seve seve. Sonunda yemeğe oturduğumuzda pek memnunum. Boynuna kuğu tüyleri dolamış bir genç kız oturuyor yanı başımda. Pek de hoşuma gittiği halde sözü nasıl açacağımı kestiremiyorum. Askerlikte pek az konuşulur, hele kadınlarla hiç. Başkaları güle oynaya birbirleriyle görüşüyorlar. Biraz bir şeyler kaparım diye kulak vermeyi deniyorum. Masanın başında oturmakta olan hesap müşaviri, 2 ay daha dayanabilseydik savaşın kazanılmış olacağını tam da bu sırada anlatıyor. Bu saçmalardan sanki fenalaşıyorum. Çünkü sözün kısası, ne cephanemiz ne de insan mevcudumuz kaldı ne asker bilir. Hesap müşavirinin karşısında oturan bir kadın da cephede vurulan kocasından söz ediyor ve bunu yaparken vurulan kocası değil de kendisiymiş gibi bir tavır takınıyor. Masanın diğer ucunda tahvillerden ve barış koşullarından konuşuluyor ve hepsi de bu işlerle meşgul kimselerden daha çok bilgiliymiş gibi söz ediyorlar. Kemer burunlu birisi bir dostunun karısı için dedikoduyu öylesine bir sahte aziz acımasıyla anlatıyor ki, pek de gizleyemediği o içten içe memnunluğu için suratına bir bardak fırlatası geliyor insanın. Konuşulanlardan büsbütün sersemliyor ve söylenenleri artık hiç doğru dürüst anlayamaz oluyorum. Boynuna kuğu tüyleri dolamış olan genç kız alaycı alaycı cephede dilsiz mi olduğumu soruyor. Ona hayır yanıtını verirken Kossole ve Caden şimdi aramızda oturmuş olmalıydı diye geçiriyorum aklımdan. Kendi uydurdukları masallara kendileri de inanıp övünen şu insanlara ne gülerlerdi. Ama boğazıma öyle bir şey tıkanıyor ki düşündüğümü güzel bir anlatımla ortaya koyamıyorum. Bereket tam da bu sırada ağızda dağılacak kadar nefis bir kotlet getiriyorlar sofraya. Havayı kokluyorum. Halis domuz yağında kızartılmış çok iyi bir domuz kotleti. Görünüşü bile her şeyi unutturuyor insana. İyi bir parça ele geçirip keyifle çiğnemeye başlıyorum. Olağanüstü lezzetli. Son defa Flander'de yemiştim. Yakaladığımız iki domuz yavrusunu pek tatlı bir yaz akşamı son kemiğine kadar silip süpürmüştük. O sırada Kaczynski daha yaşıyordu. Kat, Vesus ve Haye, memleketteki şu insanlardan ne de başka olanlardı. Onları öyle yakınımda görüyor gibi oluyorum ki, çevredeki her şeyi unutup dirseklerimi masaya dayıyorum. Domuzcuklar pek yumuşacıktı, yanına patates böreği de kızartmıştık. Leyer ve Paul Baumer de vardı. Evet, Paul da vardı. Onlardan başkasını ne duyuyor ne de işitiyorum artık. Kendimi anılara veriyorum büsbütün. Bir tıkırtıyla kendime geliyorum. Masada çıt çıkmıyor. Lena halanın suratı bir şişe kezzap gibi. Yanı başımdaki genç kız kahkahasını güçlükle tutuyor. Herkes bana bakıyor. Birden bütün bedenime ter basıyor. Tıpkı Flander'deki gibi. Kendimden geçmiş bir halde ve dirseklerimi masaya dayayarak oturuyor. Parmaklarıma kadar yağ içinde avuçladığım bir kemiğin ucundaki kotlet kalıntısını dişliyorum. Diğerleri çatal ve bıçakla tertemiz yiyorlar. Kıpkırmızı kesiliyor ve kemikleri bırakıyorum. Nasıl oldu da böyle kendimden geçtim? Hoş, başka türlüsüne de alışmadık ki. Cephedeyken hep böyle yerdik. Pek pek ya bir çatalımız ya da bir bıçağımız olurdu ama tabak yüzü hiç görmezdik. Utanma duyguma bir öfke de karışıveriyor. Savaş tahvilleri üzerine yüksek sesle konuşmaya başlayan şu Karl amcaya öfkeleniyorum. Bilgiç sözlerinden pek kurumlanan bütün bu insanlara öfkeleniyorum. Ölüm ya da yaşamaktan başka bir şeyin bulunmadığı müthiş yıllar sanki hiç mi hiç olmamışçasına boş şeylerle vakit geçiren buradaki bütün insanlara öfkeleniyorum. Hiç konuşmadan öfkeyle elime ne geçerse mideye dolduruyorum. Çünkü hiç değilse iyice karnımı doyurmak istiyorum. Sonra da ilk fırsatta dışarıya savuşuyorum. Fraklı uşak yine gardıropta duruyor. Pardesüme uzanırken seni parlak urbalı maymun seni diye burnumdan soluyorum. Sen ve şu içerideki sürü bizim elimize cephede bir geçseydiniz. Wolf binanın dışında beni bekliyor. Üstüme doğru sıçrayınca gel Wolf diyorum ve müthiş can sıkkınlığımın nedeninin şu kotlet tersliği değil de burada hala hissedilen o kendini beğenmişlik havası olduğu birden kafama dank ediyor. Gel Wolf diye tekrarlıyorum. Burada bize göre insan yok. Bütün Tommy'lerle ve siperlerdeki bütün o pis Fransızlarla daha iyi anlaşabilirdik. Gel arkadaşlarımıza gidelim. Böylesi daha iyi olacak. İsterlerse yemeği çatalsız bıçaksız yesinler ve gırtlaklarını gürültüyle temizlesinler. Haydi gel. Koşmaya başlıyoruz. Köpeğim ve ben koşuyoruz. Gittikçe daha hızlanarak, soluk soluğa, uluya uluya ve gözlerimizden kıvılcımlar saçarak çılgınlar gibi koşuyoruz. İsterse evren batsın. Biz yaşıyoruz ya. Ben ve köpeğim Wolf yaşıyoruz ya. 5. Kısım. Ludwig Breyer, Albert Troske ve ben okulun yolunu tuttuk. Dersler yeniden başlayacak. Öğretmen semineri öğrencisi olan bizler için özel sınav yoktu. Savaşa liseden katılanlar için daha uygun koşullar vardı. İçlerinden çoğu ya askere giderken ya da izinli oldukları sırada özel birer sınavdan geçirilmişlerdi. Ama bunu yapmamış olanların şimdi yeniden sınıflarına dönmesi gerekiyor. Katedralin önünden geçiyoruz. Kubbelerin paslanmış bakırdan yeşil yeşil levhaları sökülüp yerine gri renkte adi karton kaplanmış. Küflü ve aşınıp bozulmuş bir görünüşleri var. Kiliseye bir fabrika görünümü vermişler. Bakırdan levhalar mermi yapmak için eritilmiş. Albert Ulu Tanrım böyle bir şeyi rüyasında bile görmemiştir diyor. Katedralin batı yanındaki küçük bir yan sokakta bizim iki katlı seminer yapısı bulunuyor. Lisenin yan tarafına karşı, arkada da ırmak ve ıhlamurlu su hendekleri var. Asker olmadan önce bu yapı bizim bütün dünyamızdı. Sonra siperler bizim dünyamız oldu. Şimdi yine buraya döndük. Ama burası bizim dünyamız değil artık. Siperler daha ağır bastı. Lise binasının önünde oyun arkadaşlarımızdan George Rahe'ye rastlıyoruz. Üsteğmen ve bölük komutanıydı ama izinli gittiği zaman kafayı çekip tembel tembel oturmuş ve sınavı düşünmemişti. Şimdi bu yüzden önce iki defa da kaldığı lise 2'ye devamı gerekiyordu. Karşıdan George diye sesleniyorum. Cephedeyken Latince'yi yuttuğun doğru mu? Gülüyor ve uzun bacaklarını aça aça liseye doğru yürürken arkamdan gözünü aç da hal ve hareketten dört alma diye sesleniyor. Savaşın son 6 ayında havacıydı. 4 İngiliz uçağı düşürmüştü. Ama Pisagor teorisini ispat edebilecek duruma geldiğini sanmam hala. Seminere doğru yolumuza devam ediyoruz. Sokak üniforma dolu. Çoktan unutulmuş yüzler ve yıllardan beri hiç duyulmamış adlar çıkıyor karşımıza. 17 Kasım'da diz kapağı parça parça olmuş bir halde geriye taşıdığımız Hans Waldorf topallayarak yanımıza geliyor. Üst baldırı kesilmiş ve yerine menteşeyle tutturulmuş ağır bir takma bacak takılmış. Yürürken müthiş gürültü çıkarıyor. Kurt Leipold da ortaya çıkıyor ve gülerek kendisini demir yumruklu Götz von Berlichingen diye takdim ediyor. Onun da sağ kolu takma. Sonra okul dış kapısının köşesinden gelen birisi yaklaşıp boğuluyormuş gibi bir sesle ''Beni tanıyamadınız herhalde'' diyor. Eğer yüz demek yerindeyse yüzüne bakıyorum. Alnı boydan boya geniş ve kırmızı bir yarayla kaplı. Yara sol göze kadar, et o kısımda öyle toplanmış ki iyice çukura batan göz küçücük kalmış ama hiç değilse kurtulmuş. Sağ gözünün yerinde donuk bir cam parçası var. Burun yok, yerini bir kara bez örtüyor. Bezin altından aşağıya doğru uzanan yara ağzı iki yerinden ikiye bölüyor. Ağız büzülüp çarpıldığı için konuşmayı anlaşılmaz bir hale getiriyor. Dişler de takma, köprü yeri görünüyor. Gurultulu ses Paul Rademacher diyor. Şimdi onu tanıdım. Çizgili gri giysisi var sırtında. Günaydın Paul, ne alemdesin? Dudaklarını germeye çalışarak gördüğün gibi diyor. İki kürek yedim suratıma ve iki parmağı kopmuş elini kaldırarak bu da cabası diye ekliyor. Tek gözü hüzünlü hüzünlü ışıldıyor. Öteki göz donuk ve hareketsiz. Öğretmen olup olamayacağımı bilsem hiç değilse, konuşmam berbat, söylediklerimi anlayabiliyor musun ki? Laf olsun diye çok güzel anlıyorum yanıtını veriyorum. Hem daha başka olanaklar da var, yeniden bir ameliyat yaptırılabilir elbette. Omuz silkiyor ve susuyor, pek fazla umutluya benzemiyor. Mümkün olsaydı hemen yaparlardı herhalde. Willy en son olayları anlatmak için yanımıza geliyor. Borkman'ın ciğerden aldığı yaradan kurtulamadığını ondan öğreniyoruz. Zavallı üstelik vereme de tutulmuş. Hans de Homur iliğinden aldığı yara yüzünden ömür boyu tekerlekli sandalyeyle dolaşacağını öğrenince kendisini vurmuş. Bunda şaşılacak bir şey yok. Aramızda en iyi top oynayan oydu. Meyer Eylül'de, Lichtenfeld Haziran'da vurulmuş. Lichtenfeld cepheye gideli sadece 2 gün olmuş. Birden şaşırıyoruz. Ufak tefek ve çirkin birisi duruyor önümüzde. Willy ihtimal vermiyormuş gibi. Ne? Westerholt mu diye soruyor. Bir iki elbette yanıtını veriyor. Ne sandın mantar suratlı herif? Willy hayretler içinde ben seni öldü biliyordum diyor. Westerholt keyifli keyifli henüz ölmedik diye karşılık veriyor. Ama ben gazetede okumuştum. Bir iki yanlış bir ilandı o diye sırıtıyor. Willy bundan böyle insan hiçbir şeye inanmayacak diye başını sallıyor. Oysa yılan çıyanlara çoktan ziyafet oldun sanmıştım ben. Westerholt kendini beğenmiş bir şekilde önce sen diyor sonra ben. Kızıl saçlılar fazla yaşamaz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 104.